Hayatın sesleri. Hoş geldiniz. Başkent'e sevgili dinleyenlerimiz, işte başladı Hayatın Sesleri 15.55'e dek. Bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi sizleri de bekliyoruz programımıza. Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Sevgili Nuri Göktaş şu yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Diliyor ve istiyoruz ki her zaman olduğu gibi sizler de dahil olun programımıza. 0090-312-463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz program boyunca. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri sosyal medya hesaplarımızın da adı sevgili dinleyenlerimiz. Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan da ulaşabilirsiniz bizlere. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin şimdi her zaman olduğu gibi ilk müziği geliyor kulaklarınıza.
Bülbüller
Türkiye'de saatlerimiz 15.08'i gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ethem Boz stüdyo konuğumuz. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, ulusal ve uluslararası ender bulunan tabii ve kültürel değeri olan dinlenme, tarihi, kültürel ve turizm alanlarına sahip milli parklarımızı konuşacağız bugün. Kaç tane milli parkımız var Sayın Ethem Boz?
Ülkemizde şu an itibariyle 42 adet milli parkımız bulunmakta ve Türkiye'nin birçok yerinde bu doğuda ve batıda dağılmış durumda.
Evet, pek çok ilimizde var. Şanslıyız evet, aslında şanslıyız. Bu anlamda baktığımızda. Evet. Peki Türkiye'deki ilk milli parkımız hangisidir?
Ülkemizde milli park çalışmalarını ilk 1956 yılında başlamış ve 1958 yılında Yozgat Çamlı Milli Parkı olarak Milli Park ilan edilmiş ve halen bu Milli Parkımız o günden beridir devam ediyor ve aynı zamanda biyoçeşitlilik açısından da önemli bir alan olan bu alanımız aynı zamanda Yozgat ilimize ve ülkemize hizmet etmeye de devam ediyor.
Evet, turizm açısından turizm, da.
Evet, turizm açısından da biz koruma kullanma dengesi içerisinde o alanı hem koruyup hem de milletimizin hizmetine sunabilmek açısından çalışmalarımızı bu alanda devam ettiriyoruz.
Evet, en son hangi parkımız dahil oldu?
Kop Dağı Müdafaa-i Milli Parkı, Kop Dağı ile evet. ilgili Tarihi Milli Park ilan edildi. Özellikle ben Tarihi Milli Parklarla ilgili şunu ifade etmek istiyorum. Tabii Kop Dağı Tarihi Milli Parkımızla beraber özellikle daha önce ilan edilen Başkomutan Tarihi Milli Parkı, Nene Hatun Tarihi Milli Parkı, Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı ve aynı zamanda Sarıkamış Allahu Ekber Dağları Milli Parkımız ilan edilmiş ve biz slogan olarak da zaferlerle dolu şanlı Türk tarihimize sahip çıkıyoruz sloganıyla özellikle tabii tarihimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu alanlarımızı hem tarihi milli park yaparak bu alanlarımızı hem koruyalım hem de gelecek nesillere aktarabilmek açısından bu alanlarımızı ilan edip şu anda hem koruyoruz hem de geleceğe taşımak anlamında söz konusu alanda yaptığımız faaliyetler şöyle kısaca bahsedecek olursak.
Evet lütfen, özellikle tarihi doğal güzellikleriyle ünlü doğal parklarımızı gelecek nesillere taşımak amacıyla yaptığınız çalışmalardan söz edelim lütfen.
Tabii tarihi milli parklardan önce şöyle diğer milli parklarla ilgili şöyle ifade etmek istiyorum. Tabii ilk milli park 1958'den kurulduktan sonra diğer ilan edilen milli parklarımız tabiat güzelliği, biyoçeşitliliği açısından son derece zengin, kaynak değerleri son derece zengin olan alanlarımız var.
Peki i̇şte o zenginlik o ilk başlardan itibaren örneğin bitkiler, canlılar hala görebiliyor muyuz onları?
Bizim tabii öncelikli amacımız bunları o dediğiniz anlamdaki o zenginliğimizi koruyabilmek.
Evet.
Korumak için de o alanların koruma kullanma dengesi içerisinde önce koruyalım. Koruduktan sonra da milletimiz tabii bu alanlardan faydalanmak, bu alanları görmek, görsel anlamda hizmetine ihtiyaç duyuyor. Tabii önceliğimiz koruma olmakla beraber aynı zamanda da bu alanları iyi yöneterek, doğru yöneterek planlı bir yönetim yaparak bu alanları koruma kullanma dengesi içerisinde hem koruyalım hem de milletimizin hizmetine sürecek hale getirelim. Bundan dolayı da planlı bu alanların planlarının şu anda tamamlamış üzereyiz. Planlı çalışma bizim için çok önem arz ediyor.
Planlı çalışma derken şimdi kullanıma açık alanlar mı bunlar? Örneğin halkımız her istediği zaman gidebiliyor mu yoksa belli zaman dilimleri var mı ziyaret edebilecekleri, görebilecekleri?
Tabii şimdi oranın bir kapasitesi var.
Evet.
O alanların bir kapasitesi var. O kapasiteleri de dikkate alacak şekilde uzun devreli gelişme veya gelişme planları yaparak o alanların öncelikli olarak korumayı ön plana çıkartacak, hı hı, ve aynı zamanda da gelen ziyaretçilerin oradan o alana zarar vermeden, o alanı en iyi şekilde kullanarak ve hizmetlerini alabileceği mekanlar oluşturarak, bunları bu şekilde yaparak hem o alanları koruyoruz hem de ülke turizmine, tabiat turizmine kazandırmaya çalışıyoruz. Bunu tabii yaparken dediğimiz gibi o alanlarda hakikaten biyoçeşitlilik anlamında, hem fauna hem flora anlamında, hem kaynak değerler anlamında, mesela işte Aladağlar Milli Parkı, işte özellikle şelaleleriyle meşhur.
Evet.
O şelalelerin hem korunması hem de gelen ziyaretçilere sunulması açısından bu planlı yapılması çok önem arz ediyor. Tabii alanın belirli bir kullanım kapasitesi var. Yani taşıma kapasitesi var. Bunlara da dikkat etmek durumundayız. Ona göre o alanlarda çok aşırı derecede bir ziyaret söz konusu olduğu zaman bunu mümkün olduğunca başka alanlara kaydırmaya çalışıyoruz. Şu anda bizim bir mobil uygulama adı altında bir uygulamamız var.
Nedir efendim o?
Bu mobil uygulamayla Milli Parklar mobil uygulamasını internet aracılığıyla bunu cep telefonuna indirildiği takdirde söz konusu alanların, milli parkların, tabiat parklarının, milli park ve tabiat parklarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar seyahatlerine başlamadan önce tabiatta gerçekleştireceği aktiviteye göre park seçebiliyor. Park sahasına nasıl gidileceği hakkında rota oluşturabiliyor. Hava durumunu ve giriş ücretlerini öğrenebiliyor. Park hakkında bütün detay bilgilere buradan kolayca ulaşabiliyor.
Hı hı.
Ve ona göre yoğunluk varsa da tabii ona göre başka yerlere de yönlendirme şansı oluyor.
Yani rezervasyon yaptırıyor.
Tabii bunun bir adımı rezervasyon. Ona
nereye,
doğru,
nasıl gidecek?
Tabii,
evet.
Bunun bir adımı tabii şu anda bu uygulamamız hızlı bir şekilde geliştiriliyor.
Evet.
Şu anda alan bazlı olarak bütün alanlarımız bu uygulamada mevcut. Bu alanlarımız mevcut olan bu uygulamayla şimdi daha da geliştirilerek tabii rezervasyona tabii tutulması da ileriki yıllarda bu gündem olacak.
Evet.
Onun için rotalar itibariyle vatandaşımız, halkımız hangi milli parka gideceğini buradan seçebilme şansına sahip
oluyor.
Şimdi
o zaman ben bir tarihi doğal güzellikleriyle ünlü bir milli parka gitmek istiyorum. Ama istediğim zaman gidemiyorum. Dolayısıyla bu mobil uygulamadan takip etmem gerekiyor zamanlarını, saatlerini. Öyle
ya
mi?
Şöyle tabii rezervasyon sistemi daha sonraki yıllarda bu uygulanacak. Ama şu anda o alana ulaşım, o alanda ilgili hava durumu, o alandan hangi aktivitelerden faydalanacağı ilgili tüm bilgileri burada bulmak mümkün.
Mümkün. Evet.
Aynı zamanda fotoğraflarıyla, görselleriyle bu alanın özellikleri, kaynak değerleri bu mobil uygulamada söz konusu olduğu için hangi alanlara gitmek istiyorsa o alanlarla ilgili bilgilenme şansına sahip oluyor.
Evet.
Aynı zamanda A Milli Parkı'na gittikten sonra başka bir milli parka da oradan gidebilme şansına sahip. O milli parka yakın bir milli park hangisidir? Oraya nasıl ulaşım sağlayabiliriz? Yani bu uygulama hakikaten
birden fazla da seçenek sunuyor.
Sunma
çok
şansı
güzel
var.
Peki tarihi doğal parklardan birazcık da söz edelim isterseniz. Orada da çok farklı sistemler var. Nedir onlar? Ne tür sistemlerle nasıl çalışmalar yapılıyor?
Şimdi özellikle bu tarihi milli parklar konusunda tabii az önce isimlerini zikrettiğim parklar içerisinde Başkomutan Tarihi Milli Parkımız var. Hakikaten bu genel müdürlüğün pek çok alanda üzveriyle çalışmalarını sürdürmekle birlikte tarihi alanların yönetiminde söz sahibi olabilmek ve aynı zamanda bu alanlarda yapılacak faaliyetler, etkinlikler ve ile birlikte ecdadımıza vefa borcunu da bu arada ödemiş olacağız.
Evet.
Yine bu Başkomutan Tarihi Milli Parkı, Türk'ün gücünü bir kez daha gösterdiğimiz, Kurtuluş Savaşımız için mihenk taşı olmuş toprakların oluşturduğu Başkomutan Tarihi Milli Parkı Milli Parkımızda yaptığımız ihyalarla şanlı tarihimizi halkımıza buluşturmuyoruz. Şimdi bu milli parklarımızın tabii hepsinin birçoğunun yakın tarihte şanlı tarihimize özellikle burada savaş geçmiş ve büyük bir şanlı tarih var.
Evet.
Bu şanlı tarihi ele alıp bu alanları önce milli park yapıyoruz. Milli park yaptıktan sonra o alanla ilgili korunması gereken şehitlikler, siperler, alanda ilgili korunması gereken tüm unsurlarla beraber bunları hem korumak ve iyileştirme yapıyoruz hem de georadar dediğimiz sistemle alanın tamamını tarayarak yeni şehitlikler varsa, orada tespit edilmemiş şehitlikler varsa bu şehitlikleri yeniden tespit ederek yine bu şehitlerin ihyasını, iyileştirmesini yaparak onlara sahip çıkmış oluyoruz.
Evet.
Ve aynı zamanda da yine bu alanlarda idare ve ziyaretçi tanıtım merkezleri yaparak hem tarihimize sahip çıkmak anlamında önemli bir misyonu yerine getirmiş oluyoruz. Hem gençlerimize, çocuklarımıza bu alanlardaki yapılan savaş olsun veya nasıl bir müdafaa gösterildiğini orada birebir göstermek hem de geleceğe taşımak anlamında bu tanıtım birimlerinde şu anda Sarıkamış'ta olsun, Sakarya'da olsun, yine başkomutanlıkta olsun bunları yaparak hem o alanlara sahip çıkıyoruz hem de geleceğe taşımak anlamında bu alanları ihya etmiş
oluyorsunuz. Şimdi peki tabii adını çok iyi bildiğimiz parklar var ama bunun yanı sıra hiç duymadığımız parklar da var. Şimdi bunların daha çok duyulması adına bir takım etkinliklerde düzenliyor musunuz bu parklarda? Halkın da katılabileceği.
Şimdi bizim özellikle tabiat turizmi uygulama eylem planları çerçevesinde Türkiye'nin 81 ilinde tabiat turizmini öne çıkaracak ve aynı zamanda hem bu alanlara sahip çıkmak hem de geleceğe taşımak anlamında ve bu alanların tanıtılmasına, faaliyetlerin yapılmasına yönelik olarak bir eylem planımız söz konusu oldu. Biz şu anda o 81 ildeki bu tabiat turizmi eylem planlarını tamamlamış durumdayız.
Hı hı.
Ve planlar şu anda bakanlık olarak bunu yürütüyoruz. Ve aynı zamanda bu alanların her bir alan için tabiat turizmi eylem planları çerçevesinde tanınmış veya tanınmamış olan bütün milli parklarımızda, tabiat parklarımızda etkinlikler yapıyoruz. Tabiat tanıtımına yönelik yürüyüşler anlamında, trekkingler anlamında olsun, eğitim merkezlerimizin olduğu kısımlarda eğitime yönelik olarak bu alanların tanıtımına yönelik sivil toplum örgütlerinin, öğrencilerimizin katıldığı, birlikte beraberce bu alanlarla ilgili bu etkinliklerimizi yapıyoruz. Bunu daha da artırmak istiyoruz. Tabii bu alanların tüm ülkemize mal olmuş alanlar, dünyaya mal olmuş alanlar. Çünkü hakikaten kaynak değer anlamında bakıldığı zaman çok özellikle alanlar.
İlgi nasıl tabiat turizmine? Özellikle ülkemizden ya da yurt dışından, özellikle ülkemizin gençlerinin ilgisini merak
Şimdi,
ediyorum.
Şimdi özellikle son yıllarda yapılan tabiat turizmi eylem planları kapsamında yapılan son yıllardaki yapılan çalışmalarla bu alanlarımızla ilgili şunu ifade etmek istiyorum. İyileştirmeler, bu alanlarda yapılan faaliyetlerle beraber toplam olarak 2005 yılında 5 milyon olan ziyaretçi sayısı 2016 yılında 17 milyona çıktı. Yani bu alanlara ilgi her geçen gün artıyor.
Artıyor.
Evet. Ve bu ilgi arttıkça da bizim sorumluluğumuz tabii daha fazla artıyor.
Onun için alandaki çalışmalarınız da giderek genişliyor.
Genişliyor ama tabii sonuçta bu alanları koruma kullanma dengesi içerisinde dediğimiz gibi iyileştireceğiz ama koruyacağız. Korurken de hem yurt dışından hem ülkemizin birçok yerinden bu alanlarımıza gelecek olan ziyaretçilerimizin burada mutlu ayrılmalarını, buradan en iyi şekilde istifade etmelerini, tabiat güzelliklerini yaşamalarını sağlamak için bakanlık olarak, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak bu yönde çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yürütüyoruz. İnşallah 2017 ile beraber bu ziyaretçi sayılarımız hızla
giderek
artıyor.
Giderek artacak diyorsunuz. Biz de bu çalışmalarınızda size kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Daha yeni yeni parklar eklenmesi dileğiyle diyelim. Çünkü ülke olarak bu konuda hayli zenginiz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ethem Boz. Stüdyo konuğumuz olduğunuz, bu bilgileri bizlerle paylaştığınız
ben
için
de,
sağ olun.
Ben de teşekkür ediyorum. Bütün dinleyici vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.
Bizi
konuk ettiğinizden dolayı da sizlere teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ethem Boz'du konuğumuz. Teşekkür ediyoruz kendisine tekrar. Türkiye'de saatlerimiz 15:27'yi gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz ve biz bir telefon konuğumuza merhaba demek istiyoruz. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Mehmet Samsakçı, aynı zamanda yazar Hayatın Sesleri'nin telefon konuğu. Hoş geldiniz efendim Hayatın Sesleri'ne.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Evet, biz bir kitaptan söz etmek istiyoruz. İslam'ın hayat kadar önemsediği, hatta hayatın kendisiyle anlamlandığı bir realite olarak kabul ettiği Ölüm de bir kitabe medeniyeti doğurmuş, bize bir şahide mirası bırakmıştır. Bu şahideler, yani mezar taşları üzerinde bulunan bir edebi geleneği, ama daha da önemlisi burada yansıyan çeşitli zihniyetleri, hassasiyetleri, kabulleri ortaya çıkarmak üzere kaleme alınan bir kitapta. Evet, nasıl ortaya çıktı efendim kitap? Neler söyleyeceksiniz?
Açıkçası son yıllarda mezar taşları üzerine özellikle sanat tarihçilerinin, sosyologların ve ilahiyatçıların eğildiği görülüyordu. Bununla beraber mezar taşı kitabeleri, özellikle geleneksel mezar taşı kitabeleri, özellikle de 18. yüzyıldan günümüze doğru, yani 20. yüzyılın başına doğru diyelim, daha da günümüze gelmeyelim, doğru mezar taşları edebi içerik bakımından da çok zenginler. Ben edebiyat sahasında çalışıyorum. Yine Türk edebiyatı alanında çalışıyorum. Ve fark ettim ki son dönem Osmanlı'ya ait mezar taşlarının, kitabelerinin edebi ve estetik değerleri söz konusu. Yani bir toplumun dönüşümünü, bir toplumun değişimini, kabuk değiştirişini mezar taşı kitabelerinden de okumak mümkün. Ben bu çalışmayı 2013 yılından beri 2015'e kadarki süreçte inceledim ve dediğim gibi mezar taşı kitabelerinin edebi, sosyolojik ve estetik değerlerine odaklandım.
Neler okudunuz o mezar taşlarında Sayın Mehmet Samsakçı?
Nesillerin ruhunu okudum. Çünkü arka arkaya gelen kuşakların mezar taşı kitabelerinde ölüm ve hayat algısı karşıma çıktı. Onların ölüm hakkında ne düşündükleri, geride kalanlara nasıl seslendikleri, nasıl bir ölüm estetiği şiirle, şiirin inceliğiyle nasıl bir ölüm estetiği oluşturduklarını gördüm. Mezar taşı kitabeleri insanımızın, gerçi bu bütün toplumlarda da vardır aslında, bunu da söyleyelim. Ama son dönem Osmanlısına ait mezar taşı kitabelerinde hayat karşısında alınan tavır ve ölüm algısı karşımıza çıkar. Ve çok daha önemlisi modernleşme, batılılaşma yıllarında, bu dönüşüm yıllarında mezar taşı kitabelerine yansıyan bir zihni farklılaşmayı da fark ettim.
Evet. Peki şimdi ölüm hakkında neler düşünmüşler? Bize azıcık tüyolar verebilir misiniz? Ölüm estetiği dediniz. Ölümün estetiğinden de birazcık söz etmenizi rica etsem neler söyleyeceksiniz?
Yani ölüm aslında en insani, en temel bir realite. Hepimiz biliyoruz ki ölüm gerçek ve hak. Bir şekilde gelecek. Ne zaman, nasıl geleceğini bilmesek bile henüz ölümsüzlüğün ilacı bulunmadı. Çaresi bulunmadı. İnsanlar şöyle düşünmüş olmalılar. Yani ölümden kaçmak mümkün değil. Ölümü ertelemek de çok mümkün değil. Fakat ölümle anlaşmak mümkün. Bizim mezar taşı kitabelerimizde ölümün bir son, bir trajedi, bir yokluk alemine gidiş olduğu görülmüyor. Bilakis İslam inancında ve Türk İslam estetiğinde, özellikle tasavvufi duyuş tarzında ölüm bir arka bahçesi gibi düşünülmüş. Bir arka bahçe gibi düşünülmüş. Ölümü reddedemeyenler ölümle anlaşmanın yolunu bulmuşlar.
Nasıl anlaşmışlar?
Ölümü estetize ederek, ölümü bir trajedi olmaktan çıkararak, mesela ölüm hakkında espriler yaparak, mesela ölüm dememek, öldü dememek için alternatif söylemler bularak. Mesela
nedir? Bize örnek verebilir misiniz o alternatif söylemlerden?
Mesela İrtihal etti diyor. İrtihar rühlet kökünden gelir ve göçmek demektir. İntikal etti diyor. Bir yerden başka bir yere nakl olmak demektir. Mesela tekmiyle enfası madude eyledi diyor bir mevlevi mezar taşında. Şu demek, sayılı nefeslerini tüketti. Yani geride kalanlara öldü sözünün soğukluğunu duyurmamak için alternatif sözler uydurmuşlar. Yani biz bugün bile bir yakınımız vefat ettiğinde ve bu bize sorulduğunda öldü demiyoruz. Sizlere ömür diyoruz, değil mi?
Evet, ya da ebediyete uğurladık.
Ebediyete uğurladık deriz tabii. Yani hakka yürüdü deriz, göçtü deriz ama bir şekilde öldü kelimesinin, ölüm kelimesinin soğukluğundan uzaklaşmaya çalışırız. Mesela İstanbul'da Gülhane taraflarında bir Zeynep Sultan Camii vardır. Onun bahçesinde de mezar taşları var. Orada düşünsenize 92 yaşında vefat etmiş birisi için Yüce Allah ona kısacık bir ömür verdi diyor. Espri bile yapabiliyor mezar taşında.
Evet.
Yani ve o ilk yakarışlar, biz bugün Züvel Baki kelimesini böyle bir kalıp ifade olarak şimdiki mezar taşlarında görüyoruz. Halbuki Züvel Baki, baki olan odur demektir. Yani sonsuz olan Allah'tır demektir bu. Onun yerine Hüvel Hayyül Baki, yani daima diri olan odur. Hüvel Hallakul Baki, yaratan odur. Yani orada hep bir Allah'ın bakiliği ama kulun faniliği, yani geçiciliği var. Ama bizim mezar taşlarımızda hiçbir zaman ölümün bir son ve bir bitiş olduğu düşünülmemiştir. Ölüm, mesela bir beyitte der ki mezarlığa gelen bir şahsa hitaben, bak sana ne der kabristandaki bu taşlar, bir yalan burada bitti, bir gerçek burada başlar. Yani dünyayı bir rüya gibi görüyor. Asıl ölüm hadisesiyle bir hakikate uyanmanın ifadesi olarak şiirler kendisine yer buluyor.
Evet, aslında ölüme hiç bu gözle bakmamıştık Sayın Mehmet Samsakçı. Çok güzel bir kitap olmuş. Keşke vaktimiz olsaydı daha uzun konuşabilseydik. Ama dinleyicilerimiz nereden ulaşabilirler? Kitaba ulaşabilecekleri bir adres var mıdır?
Kitap internetteki kitap satış adreslerinde var. Kitabı yayınlayan kuruluşun İstanbul'da yeri de var. Çok kolay. Yani internette küçücük bir araştırmayla, ben şimdi yayın evi ismini vermem doğru olur mu bilmiyorum. İstanbul'da yayın evinin Cağaloğlu'ndaki ofisine gelerek veya internet sitelerinden kitaba ulaşabilirler.
Efendim çok teşekkür ediyoruz bu bilgileri bizlerle paylaştığınız için. Sağ olun, var olun. Birlikte olmak dileğiyle.
Teşekkür ederim. İyi çalışmalar.
Teşekkür ederiz. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Mehmet Samsakçı, aynı zamanda yazar, Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuydu, telefon konuğuydu. Teşekkür ediyoruz kendisine. Öze yolculuk. Ve sevgili dinleyenlerimiz, köşemiz başladı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Remziye Ege ile birlikteyiz. Merhabalar. Hoş geldiniz.
Hoş buldum.
Evet, bugün hürriyete değer veren bir dinimiz olması sebebiyle birazcık da hürriyet konuşacağız. Nasıl tanımlanır acaba dinimizde hürriyet, özgürlük deyince ne anlıyoruz?
Evet, özgürlük konuşmamızın sebebi tabii biz özgür doğduğumuza inanıyoruz. Özgürlük anlamında eşit olduğumuza inanıyoruz. Allah'ın bizi özgür varlıklar olarak bu dünyada sorumlu, hakkına, hukukuna sahip çıkabilecek birer, değil mi? Yani özgür varlık olarak yarattığına inanıyoruz. Ama demek ki yani konuşma ihtiyacı da hissediyoruz. Niye hissediyoruz? Evet. Belki özgürlükle ilgili yeniden düşünmemiz gereken şeyler olduğunu
geldiğimiz
kabul ediyoruz.
Noktada belki çok daha fazla ihtiyaç duymamızdan kaynaklanıyor.
Belki olabilir, çünkü yani dünyanın gittiği yere baktığınızda gerçekten güç o kadar insanlar üzerinde etkili bir hale geldi ki her türlü güçten söz ediyoruz. Onun biraz tabii insanların özgürlüğünü, yani özgürlük olmaktan çıkarıp gönüllü kölelik haline getirdiği bir durumdan söz etmek belki mümkün olabilir. Yani herkes özgür olduğunu söylüyor olabilir ama öyle bazı durumlar var ki farkında olmadan bir şeylere, bir yerlere bağlı, bağımlı hale geliyorsunuz. Kendiniz bile anlamadan aslında iradenizi bir biçimde teslim ediyorsunuz. Belki onun için konuşuyoruz bu konuları yeniden ama dediğiniz gibi yani doğuşta, yaratılışta kesinlikle özgür varlıklar olmalıyız ki bu dünyadaki yapıp etmelerimizin de bu şekilde bir anlamı olsun Nilgün Hanım.
Evet. Şimdi insanların hayatına hem maddi hem manevi anlamda tecavüz etmeye başlamamızla birlikte özgürlüğü de almış oluyoruz herhalde.
Tabii. Ben öğrencilerime soruyorum. Yani bu özgürlükle ilgili derdimiz ne bizim? Geçen hafta disiplin konusunu konuşuyorduk onlarla. Bu konuyu onunla bir araya getirerek konuştum. Yani düzenli olmak, belli ilkelere bağlı olarak yaşamak ve sizin söylediğiniz anlamda işte riayet etmek bazı hakka, hukuka ve temel esaslara insanın özgürlüğünü mü kısıtlıyor acaba? Neden yani? Yani ben kendi alanımı genişletmeye çalışma ihtiyacını nereden ediniyorum sorusu. Çünkü disiplin konuşurken bunu bir parça konuşmak durumundaydık. İnsanlar hani düzen karşıtı, yani düzen derken ilkelilik anlamında, standart anlamında düzen karşıtı. Yani ben yaptım oldularla hayat gider mi? Böyle bir şey yok. Yani herkesin kendi mevcudiyetini, varlığını korumayla ilgili bir yükümlülüğü var, bir sorumluluğu var. Bunu gerçekleştirmek için özgür olmak zorunda. Çünkü sonuçlarıyla da kendine bir şey yapmış olacak, bir dünya kurmuş olacak. Bunu sadece dini anlamda yani ahiretle ilişkilendirmiyoruz. Öteki dünya demiyoruz. Yani bu dünya içerisinde bu böyledir. Yaşarken bu böyledir. Kararlar veriyoruz mesela. Yani şimdi dini olarak da düşündüğünüzde karar verme konusunun özgürlükle doğrudan alakası var. İnsanın dinini seçerken dahi karar vermesi gerekir diye düşünmek lazım bu anlamda.
Evet.
Halbuki mesela bizim toplumumuzda düşündüğünüz zaman yani çoğunlukla biz dinimizin içerisinde buluyoruz kendimizi. Müslüman olduğumuzu ifade ediyoruz ama bir bakıyoruz ki yani Müslüman bir anne babadan öyle bir toplumda yaşayarak dünyaya gelmişiz. Ve bunu miras almışız bir biçimde, hayatımızın içerisinde kimlik noktalarımızdan birisi olmuş. Fakat ne olmuş bununla ilgili mesela pek düşünmüyoruz. Ha, özgürlüğün o zaman düşünmeyle de alakası var, akletmeyle de alakası var. Yani düşünebilen, aklını kullanabilen ve bunu bir meleke olarak geliştirip gerçekten hayatın her alanında bir biçimde var edebilen ve kendi de bununla var olabilen insanların özgür olduğunu söylemek lazım. Hani bunun tersinden de hareket edebiliriz. Yani bağlılık ve bağımlılık işte aklı bir biçimde devreden çıkarmakla alakalı bir şey. Ama Kur'an'da çok temel bir prensip var. Aklını kullanmayanların üzerine Allah pislik yağdırır diyor bir ayette ve bu çok enteresan. Yani her yere uygulayabileceğiniz bir şey. Bu ne demek? Yani siz aklınızı kullanmıyorsanız zaten her türlü özgürlüğünüzün kısıtlanmasına da razısınız demek.
Evet.
Bu yavaş yavaş farkında olmadan bir virüs gibi, yani içten kemiren bir şey de olabilir. Göstere göstere tepeden inme bir şey de olabilir. Hiç fark etmez.
Evet.
Ama insanların böyle şeyleri fark edebiliyor olma sorumluluğu vardır ve bunlarla ilgili de işte neyse yapmaları gereken şey onları yapma sorumluluğu vardır. Onun için aklı olanın dini vardır diyoruz ya, özgür olanın dini vardır.
Evet.
Yani ibadetler söz konusu olduğunda ilmihalleri açar mesela dinleyicilerimiz görürler, ibadeti gerçekleştirme şartlarından bir tanesi özgür olmaktır. Açık açık yazar. Yani özgür olmadığınızda zaten sizin ibadetle ilgili bir yükümlülüğünüz ortadan kalkıyor
ama
demektir.
Ama hep bir baskı altında hissetmez miyiz kendimizi?
Neden?
Bu anlamda inanç hürriyetine baktığımızda.
Evet. Yani inançla ilgili konuşmaya başlayınca gerçekten o baskıyı hissetmemek mümkün değil. Çünkü nedense yani iyi niyetli olsun istiyorum ama böyle bir iyi niyetin de olacağını düşünmüyorum artık yıllar içerisinde bu karara vardım. Herkes bir diğerinin daha dindar, daha inançlı olmasını çok istiyor.
Evet.
Ben de diyorum ki acaba biz kendi kendimizin daha inançlı, daha dindar olma konusunda neyse açık alanlarımız, gelişmeye müsait yanlarımız bunlarla biraz ilgilensek nasıl olurdu? Yani bu bir hayal olmaktan çıkacak inşallah bir gün diye umut ediyorum. İşte burada bu söylediğiniz baskı hissedilebilir. Mesela dinde zorlama yoktur ayeti bile. Gelenekte o kadar farklı şekillerde anlaşılmış ki diyorlar ki bir kısım ulema veya onlardan belki yanlış anlaşılmış bir şekilde aktarıla gelen bir bilgi olarak yer alıyor kitaplarda. Yani bir dinden bir başka dine geçiş söz konusuyken zorlama yoktur. Hani kimseye işte falanca dinden Müslümanlığa geçsin diye ikna etmek zorunda değil. Şimdi bunu düşünüyorsunuz. Zaten bunu bile kendi içerisinde düşünmeniz lazım yani. Yani bunu düşünüyor olmanız bile aslında öyle olsa daha iyi olur ama neyse yani Allah böyle söylemiş. Bakar mısınız yani ben nerelere kadar götürüyorum meseleyi. Ha ama bir dinin içerisindeyken yani bu söylediğiniz şey prensip olarak geçerli değil. Yani Müslümansanız eğer mesela... onun içerisinde her türlü yaptırımı uygulayabilirsiniz insanlara. Mesela peygamberden hadis naklediyorlar. Diyorlar ki işte aile terbiyesi, ebeveyn çocuğunu dini açıdan terbiye edecek. Ona ibadet öğretecek. O, öğretmek tabii onlar için sadece onu anlatmak. Bir biçimde belki sevdirmek, belki onu yapmaya istekli hale getirmek falan değil. Ben şimdi eğitimci olduğum için bu kavramları rahatlıkla evet. kullanıyorum. Evet. Çünkü bunlar evet. kişinin kendi özgürlüğüyle alakalı Hı-hı. kavramlar. Yani sizin ona rehberlik ettiğiniz ama onun kendi seçimiyle, iradesiyle ancak gerçekleştirebileceğini düşündüğüm için bu kavramları hususen kullanıyorum. Tam tersi peygamberden nakledildiğine göre 9 yaşına geldiğinde işte çocukların işte o 9 yaşta neyse yani bir 9 yaş şeyi var biliyorsunuz. Var, evet. Yazıyor çünkü kitaplarda insanları da çok görmemek lazım bu bilgiyi bu şekilde yaymalarını namaz kılmıyorsa döveceksiniz. Şimdi Hı-hı. peygamberin genel şahsiyetine baktığınızda Kur'an'ın bu mantığına ve bu prensibine baktığınızda Allah'ın dinle insanlara ne yapmayı murad ettiğine baktığınızda evet. bütün bunların hepsini bir arada düşünüp bir üst bakış gerçekleştirdiğinizde şimdi siz insan olarak işte size verilen aklı kullanarak yani bu akılla bu şey karşısında dehşete düşüyorsunuz. Yani diyorsunuz ki yani peygamber eğer çocuklarınızı dövün dediyse bunu da bu namazı kılmıyor diye veya kılsın diye öğüt ötesine geçirip eğer böyle söylediyse ha o zaman buradan benim bir şey çıkarmam lazım. Demek ki bir dinin içerisinde yaşantı anlamında insanlar birbirine baskı yapabilir.
Evet.
Büyük ihtimalle böyle yerlerden kaynaklanıyor. Bakın dini müeyyide diye bir şey yoktur biliyor musunuz? Din içerisinde anlaşılması en güç ama aslında en hayati olan şey bu. Dini müeyyide bu dünyada bir müeyyide olarak kabul edilemez bir şeydir. Yani dini açıdan sen şunu şöyle yaptın böyle yapmadın diye hiç kimseye hiçbir müeyyide uygulayamaz. Bunu niye kabul etmek istemiyoruz? Olan hukuki bir müeyyidedir.
Evet.
Burada hukuk mu var? Yani...
Ama
hangi,
dinimizde var.
Hangi prensibi yani ezdi geçti bu çocuk 9 yaşında sen onu cezalandırarak Hı-hı. neye evirmeye çalışıyorsun bu çocuğu? Yani ne yaptığımızı ve neye göre yaptığımızı kaybettiğimiz bir yerden bakıyoruz hayata maalesef. Onun için insanların yeniden düşünme ihtiyacı olan şey budur. Yani benim Allah karşısında bu kadar hür olduğuma inanmam neden insanları bu kadar rahatsız ediyor? Neden herkes bu hürriyetin nimetlerinden faydalanmak yerine hayır benim sana koyduğum kurallar çerçevesinde hürsün. Bakın dini açıdan söylüyorum. Hukuki açıdan tabii ki en baştan onu koyduk. Yani özgürlüklerimizin belli bir standart, ilkesel çerçeveler içerisinde ele alınması gerektiğini. Çünkü yok ki yani bunun ötesi yok. Yani ben nereye kadar genişleteceğim kendi özgürlüğümü, böyle bir şey yok. Ama dini açıdan yaptığım ya da yapmadığım şeylerin sonuç itibariyle müeyyide açısından, yaptırım ve ceza açısından tamamen benimle alakalı bir şey olduğunu ben kabul ediyorum ama işte toplum maalesef bu baskıcı tavrından kurtulmadığı sürece bu din hürriyeti, dinde hürriyet var mı yok mu, dinin kendisi hürriyetli bir şey mi? Bunlar daha çok tartışılır diye düşünüyorum.
Evet, peki Kur'an ne der? Bununla ilgili ayetler var mı ya da örnekler verebilir miyiz?
Tabii en başta zaten yani söylediğim şey oydu. Kesinlikle Allah'ın dinde zorlama olmadığını söylediği Maide suresindeki ayet budur. Ve insanların yani sonuç itibariyle hangi sistemin içerisinde neyle kendilerini var edip neye göre yaşayıp sonuç itibariyle kendilerini nereye arz edecekleri kendilerine bağlıdır. Bir büyük sure var ki çok enteresan, o da yine dinin yozlaşmış bir değeriyle ilgili olarak karşımıza çıkıyor. Kafirun suresi. Orada da peygamberin ilk zamanlarda yani büyük bir çabası var. Herkes Müslüman olsun, herkes İslam'a girsin. Tabii ki o bir vazife üzerinde titizleniyor. Kendince haklı ama yani ne yapalım? Allah ona o vazifeyi vermişse onun sınırlarını da çiziyor ve diyor ki yani sen onlara de ki sizin dininiz size, benim dinim bana. Bakın onların neyse inandıkları sistem içerisinde bulundukları şey, onun adına bile din diyerek Allah, yeter ki siz benim sistemime kendinizce, keyfinizce müdahale etmeyin. Kendiniz de ne yapıyorsanız yapın. Zaten en doğrusunu Allah biliyor diyerek
kendinize bir koyun sınırları,
o kadar sure değil. Ve sınır koyması da neyle alakalı biliyor musunuz? İşte değersizleşmeyi ortadan kaldırmayla alakalı. Çünkü işte o dönemin burada kafirun diye adlandırılan kafir, yani inkar edenleri ve bu sistemi kabul etmeyenleri artık bakmışlar ki başa çıkamıyorlar. Köle, hür, zengin, fakir, pek çok insan Müslüman olmaya başladı. Eyvah, yani bugüne kadarki kazanımları elden gidecek bir akıl yürütüyorlar ve peygambere bu teklifle geliyorlar. Diyorlar ki ya madem hiçbir şey yapamıyoruz, ondan önce de bir takım teklifleri var çok insanlıktan uzak ama tabii yani ne olacak, herkese teklif edilebilir şeyler ya tutarsa diye. Peygambere mesela her türlü mal, işte başkanlık, işte kadın kız, bunları da teklif ediyor. Tabii hiçbirisi uymuyor ama diyorlar ki ya şöyle yapalım, bir sene sen bizim tanrılarımıza tap, bir sene de biz seninkine tapalım. Bunun üzerine bu sure geliyor. Yani böyle bir değersizleştirme olmasın yeter ki, çünkü sistem bunun üzerine kurulu. İnsan ancak bu özgürlük seviyesinde kendini var edebilir, geliştirebilir ve Allah'ın istediği bir varlık olarak kendini ona arz edebilir. Yeter ki bu olmasın, bu yozlaşmanın önüne geçelim. Siz de kendi dininizin içerisinde ne yapıyorsanız yapın. Yani bu tarafa da müdahale etmeyin, kendiniz de ne yapıyorsanız yapın. Sonuç itibariyle hepinizin işi zaten dönecek, dolaşacak, bir yerde son bulacak ve orası neyse artık inanç sisteminize göre sizin hesabınızı verecek. Bundan öte din hürriyeti olabilir mi?
Evet.
Sonra yine başka ayetlerde siz Allah'ın hani böyle yine çok üst düzey ağır ifadelerle konuşan, Allah'ın dinine ve kendisine hakaret etmiş sözlerde bulunan müşrikler ve kafirlerle ilgili olarak da, çünkü eskiden beri yani bütün peygamberlerin karşılaştığı şeyler bunlarmış, bu örneklerde var. Yani siz onların tanrılarına dil uzatmayın, onları sövmeyin ki onlar da sizinkine sövmesinler diye böyle bir yani ince çizgi hatırlatılıyor insanlara. Evet. Bu bir hürriyet değil mi?
Evet. İşte konuştuklarımız çerçevesinde baktığımızda dinimizin nasıl hürriyete değer veren bir din olduğunu görüyoruz İslam'ın. Ama öncelikle kendimize bakacağız, başkalarına değil.
Yani da bunu kesinlikle dini, yani mesela dinden dönen öldürülür diye bir kural konulmuş. Bakın bunu söyleyeceğim ve bitireceğim. Nerede bu kural? Ne olur bir dinleyiciler bunu bir araştırsın.
Evet.
Böyle bir şeyin nerede geçtiğini ve tarihsel boyutunu, siyasi boyutunu öğrensinler. Sonra dini bir şey mi değil mi anlayacaklar. Ama bunların hiçbirini okumuyoruz biz. Ve hepsini sanki dinin kendisiymiş ve Allah bunları bizzat böyle emretmiş gibi anlıyoruz. Bu da bizim hürriyetimizi kısıtlıyor.
Evet. Dolayısıyla yine bir soru işaretiyle bırakıyoruz. Dinleyicilerimiz araştırıyorlar ve kendileri bulmaya çalışıyorlar soruların cevaplarını. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben
bu hafta
de teşekkür
içinde.
Ederim.
Haftaya yine birlikte olacağız. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Remziye Ege ile birlikteydik. Kendisine teşekkür ediyoruz ve bir teşekkür de siz sevgili dinleyenlerimize. Bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için sağ olun, var olun. Yarın 15 haberleri sonrasında yine birlikte olmayı diliyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler. 28 Bilecik 25 Yamama 20. Ben bu ya. Sıra dayanıklı cam.